Ayrım 13.
O kendisini vitrinlemek, teşhir etmek isteyen bir kişiliğe sahiptir. Eşine az rastlanır bir narsisttir de. Kameranın önüne geçmeden önce dakikalarca aynanın karşısında endamını süzer. Kendisini kendisinin olmayan televizyonlarda gösteremediği için de içi kan ağlar. Kendini teşhir edebileceği fırsatları da hiç kaçırtmaz. Havaalanları onun kendi dünyasından olmayanlarla buluştuğu tek mekandır. Megalomanlığını buralarda tatmin eder. Örneğin Ankara'dan İstanbul'a gideceğinde Ankara'daki müritlerine kendisini uğurlatır. Tarikatın mensupları pikniğe gider gibi cümbür cemaat Ankara Esenboğa Havaalanı'na giderler. Bu kalabalık etrafta insanlığın dikkatini çeker. Tabii ki kimin uğurlandığı da merak edilecektir. Şeyh Efendi aklınca havaalanındaki politikacılara görüntülü bir mesaj vermektedir. Bakın, beni uğurlamaya gelen bu kadar insan var. Arkamda ise havaalanında göremediği müridine gideceği yere varır varmaz telefon açar. Seni havaalanında göremedim, yoksa gelmedin mi? Oradaydım hocam, arkalardaydım. Kalabalıkta görememiş olacaksınız. Şeyhin sanal dünyadan çıkıp somut dünyayla buluştuğu mekanlar havaalanları ve uçaklardır. Yolculuklarından birinde uçağın içinde ünlü bir şovmenle karşı karşıya gelir. Şovmen iltifatta bulunur. Hocam sizi takip ediyorum, sohbetlerinizden istifade ediyorum. Şeyhin elini de öper şovmen. Bir ara şeyh bu karşılaşmayı her sohbetinde dile getirir. Onun müridi olduğunu söylüyordu. Fethullah Gülen'i düşman ilan etmesine dönecek olursak, bunun birçok nedeni vardı. Bahtiyar Kaş, Fethullah Gülen'in cemaatini çileden çıkartacak laflar etmeye başladı. Sayın Gülen'in hiç evlenmemiş olmasını diline dolamıştı. Erkeklik duygusunu tatmamış birinin bırakın psikolojisinin düzgün olmasını, Müslümanlığı bile sağlam olmazdı. Böyleleri sapık olurdu. İslam hakkında doğru kararlar veremezdi. Nitekim başörtüsü teferruattandır demişti. Böyle bir görüşü dile getiren dinden çıkmış, dolayısıyla da Allah'ı inkar etmiş olurdu. Bu adam düpedüz papalığın kuklası olmuştu. Bu söylediklerinde Bahtiyar Kaş gerçekten samimi midir? Onun için bir fikre inanıp inanmamak değil, çıkarlarına hizmet edip etmediği önemlidir. Papa kendisini çağırsaydı acaba tepkisi ne olacaktı? Küfür tek millettir. Papa da bunların başı mıdır diyecekti. Böylesi ona yakışmaz, soluğu da Vatikan'da alırdı. Onlara İslam'ı tebliğ etmeye gidiyorum diye de kendini savunurdu. Hayır hayır, övünürdü. Fethullah Gülen'e kinenin bir nedeni de, müritlerinin beynine yıllardır İslam'a hizmet eden tek kişinin kendisi olduğunu kazımıştır. Kendisinin dışındaki hoca efendiler, üfürükten teyyare şeyhlerdir. Allah'ın yolunda dosdoğru olan yalnızca kendisidir. Esnaftan vakıfa toplamaya çıkan müritlerin karşısına hep Fethullah Gülen imajı çıkıyordu. Esnaf Fethullah Gülen'in faaliyetlerini bir bir anlatıyor, sonra da çömezlere soruyordu. Siz ne yapıyorsunuz? Verdikleri cevaplar karşısındakileri tatmin etmeyince müritlerin heyecanı sönüyordu. Bunlar yetmezmiş gibi şeyhin huzurunda bazı densizler Fethullah Gülen'in İslam'a çok hizmetleri geçtiği konusunda sözler etme cüretini bile göstermişlerdi. Bahtiyar Kaş huzurunda peygamberin övülmesini bile hazmedemezdi. Ona göre kendisinin övülmesi zaten peygamberi övmek anlamına geliyordu. Televizyonundan, gazetesinden aylarca ona veryansın etti. Müritlerini Fethullah Gülen'e karşı korumaya çalıştı. Şeyh Bahtiyar Baba'nın gizli dünyası. Kötü işleri kendilerine güzel göründü. Kur'an-ı Kerim. Meşhur Fadime Şahin, Müslüm Gündüz, Ali Kalkancı vakasının hemen akabinde Şeyh Efendi'yi bir siyasi partinin genel başkanı aradı. Şeyh onunla konuşurken yüzü korkudan sarardı. Gözleri bir felaketi seyreder gibi iri iri açıldı. Ahizeyi kapatır kapatmaz olduğu yere yıkılıverdi. Kalp krizi geçirmişti. Hastaneye kaldırıldı, kendisine günlerce sonra gelebildi. Bir gün ortaya çıkmasından, mahşer gününden korkar gibi korktuğu konuyla ilgili uyarmıştı onu telefondaki ses. Bahtiyar Bey, bu Fadime Şahin olayından sonra hanımlarınla ilgili olarak seni gündeme getirebilirler. Kendine dikkat et. Bu uyarı bile şeyhin kalp krizi geçirmesine yetmişti. Şeyhin kadınlarla ilgili olarak gizli bir dünyası vardı. Bu dünyanın bir bölümünü baş kadın halifesi Fatma Kavak biliyordu bütün detaylarıyla. Çöpçatanlık konusunda uzman olan bu kadın şeyhin bazı hanımlarıyla evlenmesini sağlamıştı. Şu anda Bahtiyar Kaş'ın 4 hanımı var. Kaç tanesini boşadığını Allah bilir. Bazı hanımlarının gerçek isimlerini kimse bilmez. Onlara kod adlar verir. Bahtiyar Kaş'ı kalp krizi geçirtecek kadar herkeslerden gizlediği gerçeklerden biri, boşadığı hanımlarının kontrolünden çıkıp sırlarını başkalarına anlatmasıydı. Nitekim onun açısından bu kadınlardan biri kontrolünden çıkmıştı. Bu kadının adı Fatma'ydı. Fadime Şahin, Ali Kalkancı, Müslüm Gündüz üçgenindeki ilişkilerin medyada tartışıldığı esnada kimliği halen meçhul kişiler Fatma Hanım'ın evine gelmişler. Ona Bahtiyar Kaş'la olan evliliği konusunda sorular sormuşlar. Kadının yanıtlarını da bir video kasetine kaydetmişler. Bu olaydan haberdar olan Bahtiyar Kaş'ın o günlerde gözlerine uyku girmez. Bu kasetin medyada gösterilmesi düşüncesi bile onun mahvolmasına neden olmaktadır. Acaba Fatma hangi sırlarını ifşa etmiştir? Onun anlattıklarını kamuoyu ve müritleri ciddiye alırlar mıydı? Gerçi kadını boşar boşamaz önlemini almıştır. Fatma Hanım'a bir deli raporu çıkartmıştır. Belki de kadıncağız gerçekten de ciddi psikolojik sorunlar yaşamıştır. Eğer böyleyse Allah bilir kocasının hangi insanlık dışı muameleleriyle karşılaşmış da ruhsal dengesini bozmuştur. Şeyh bu kadını boşadıktan sonra Ankara'ya göndermişti. Karım onun en yakın hatta tek arkadaşıydı. Fatma Hanım konservatuvar mezunuydu. Karım onun bazı olağanüstü durumlar hariç gayet normal olduğunu söyleyip deli raporunun olmasını anlamsız bulurdu. Deli raporunun olduğu tarikattaki kadınlara duyurulmuştu. Bu nedenle de herkes ona bir deliye davranır gibi davranıyordu. Fatma Hanım birdenbire Ankara'dan kayboldu. Bir daha geri dönmemek üzere İstanbul'a gönderilmişti. Gitmeden evvel de Şeyh'in baş kadın halifesi Fatma Kavak tarafından bir güzel dövülmüştü. Dövülmesinin ve Ankara'dan gönderilmesinin gerekçesi, güya Fatma Hanım Şeyh'in en samimi müritlerinden Mustafa Kaplan'la gizli gizli buluşuyormuş. Bu noktadan itibaren üç ayrı hikaye çıkar ortaya. Mustafa Kaplan'ın hikayesi, Fatma Hanım'ın hikayesi, Emine Kot adlı kızın hikayesi. Fatma Kavak, Fatma Hanım'ın güya Mustafa Kaplan'la gizli gizli buluştuğunu Şeyh'e iletti. Fatma Kavak böylece o zamanlar cemaatin Ankara halifesi olan kocasının en güçlü rakibini ebediyen etkisiz hale getirmişti. Bu bilgi üzerine o zamana kadar hep iltifat gösterdiği bu müridi Şeyh gözden çıkardı. Gözden düştüğünü hisseden mürit, zengin babasının kapısına dayanıp yalvar yakar oldu. Babasından kopardığı parayla son model Mercedes marka otomobil satın aldı, Şeyh'e hediye etti. Şeyh hediyenin her türlüsünden hoşlanırdı. Ama bundan çok daha önemli ilkeleri vardı. Kendisinin peygamberin varisi olduğuna, onun gibi örnek alınacak bir hayat yaşadığına inanıyordu. Ya da müritlerinin böyle inanmasını istiyordu. Peygamberin eşlerinin peygamber vefat ettikten sonra evlenmeleri bilindiği gibi yasaktı. Madem ki peygamber varisiydi, bu yasak onun boşadığı hanımlar için de geçerli olmalıydı. Mustafa Kaplan bu yasağı çiğnemek için ilk adımı atmaya cüret etmişti. Kendisini Mercedes'le bile affettiremezdi. Şeyh duygu ve düşüncelerini açığa vurmamakta oldukça maharetliydi. Mustafa Kaplan, Şeyh'inin kendisinin hakkındaki düşüncelerini hiçbir zaman bilemedi. Gözü kapalı müritliği buna engeldi. Bir arkadaşıyla konfeksiyon atölyesi kurdu. Şeyh de 5 kuruş vermeden bu iş yerine ortak oldu. Bir süre sonra ona 5 kuruş vermeden bu iş yerinden kovdu. Ne gariptir ki bu adam halen Şeyh'e gönülden bağlıdır. Şeyh'tir, hikmetinden sual olunmaz tavrındadır. Parasıyla Şeyh'e Mercedes hediye ettiğini duyan babası da ona selamı sabahı kesti. İstanbul'a gönderilen Fatma Hanım'ın hikayesine gelince, tarikattan daha önceden ayrılan eski bir müridin evine konuk olur. Bir süre sonra da bu adamın ikinci hanımı. Fadime Şahin vakası esnasında bir televizyon programını arayıp, Bahtiyar Kaş'la ilgili söyleyeceklerinin olduğunu belirtir. Televizyoncular kamerayla kapıya dayanınca kocası onun deli raporunu gösterir. Televizyoncular çekim yapmadan geri dönerler. Daha sonra da kocasının evde olmadığı bir sırada kimliği meçhul kişiler gelip kameranın karşısında Fatma Hanım'ı konuştururlar. Kadın neler anlatmıştır, bu kasete neler oldu, bunlar halen karanlık. Bu olayı duyduktan sonra Bahtiyar Kaş bunalıma girdi. Ne yapacağını bilemez bir vaziyette, korkular, kaygılar içinde kıvranıp durdu. İşin ucunda en olmayacak entrikalarla ele geçirdiklerini kaybetmek vardı. Kendini kainatı yönetmekle yükümlü mürşit görenlerin gözünde bir anda şehvetperest bir sapık konumuna düşmek vardı. Her şeye rağmen müritlerini kaybetmemek için bir önlem almalıydı. Bunun ne olduğuna daha önce değinmiştim. Suçu Recep Tayyip Erdoğan'ın üstüne atmıştı. Gerçi kadının deliliğini belgeleyen bir rapor vardı ama birileri bir karşı rapor daha yazdırabilirlerdi. O günlerde sık sık televizyonun sanat yönetmenini arıyordu. Telefonda diyor sanat yönetmeni, çocuk gibiydi. Neredeyse ağladı ağlayacak. Bir televizyon programı yapıp kendimi savunayım falan diyor. Kaç defa hocam ortada henüz hiçbir suçlama, iddia yokken kendinizi savunmaya kalkarsanız otomatikman suçlu duruma düşersiniz dedim. Bunu bile düşünecek durumda değildi. Nedense bu kaset olayıyla ilgili olarak kamuoyuna hiçbir şey sızmadı. O günlerden bu yana şeyhin en önemli korkusu o kasetin piyasaya çıkması ve kadın zaafının kamuoyunun gündemine gelmesidir. Fatma Hanım'ın Ankara'dan kovulması Emine Kod adlı kızın hikayesiyle yakından ilgilidir. Bu kızı kadınlarla yaptığı toplantılarından birinde görmüş ve çok hoşlanmıştı. Onunla kısa dönem bir evlilik yapma kararı aldı. Bu nedenle Emine'yi 3 as hanımıyla birlikte yaşadığı eve götüremezdi. Emine onun için şekeri bitince atılacak bir kızdı. Amacının gerçekleşebilmesi için evinin bulunduğu apartmandan eski karısının uzaklaştırılması gerekiyordu. Kendisini çok iyi tanıyan bu kadın, olacakları sezebilir, ortalığı karıştırabilirdi. Fatma Hanım Ankara'dan ayrıldıktan sonra şeyhin evinde Emine Kod adlı kız görülmeye başlandı. Daha önce bu kız üniversiteli kızların kaldığı tarikatın öğrenci evlerinden birinde kalıyordu. Güya geçimsiz biri olduğu için şeyhin evinde kaldığı söylenmişti mürit kadınlara. Söyleyen de Fatma Kavak, yani şeyhin baş çöp çatanı. O yaz şeyh hep Ankara'da kaldı. Yaz bitince şeyh gitti, kız da evden atıldı. Şeyhin dairesinin bulunduğu apartmana girmesi bile yasaklandı. Kız öğrencilerin kaldığı evlerden birinde barınmaya başladı. Emine şeyhin evinde bir süre kaldıktan sonra büyük bir değişime uğradı. Artık herkesi hor görüyordu. Kendine önemli bir kadın süsü veriyordu. Adı Havalı Kız'a çıkmıştı. Okuduğu ilahiyat fakültesini bırakmıştı. Ailesinden hiç para alamadığı halde yediğini kimse yemiyor, giydiğini kimse giymiyordu. Cebinde de bir tomar dolar hiç eksik olmuyordu. Emine'nin değirmeninin suyunun kaynağı. Şeyh bu konuyla ilgili olarak ilgili kişiye çoktan gerekli talimatı vermişti. Şeyh kadın ve kız müritlerle sohbet etmeye özel bir önem verirdi kısa bir zaman öncesine kadar. Ankara'ya gelir gelmez yaptığı ilk iş kadınlara sohbet edeceğini söylemek olurdu. En kısa zamanda da bayan müritler şeyhlerini dinlemek için bir evde toplanırlardı. Başka randevularına hiç dikkat etmeden şeyh, bayanlara sohbet etmek için kararlaştırılan saatte saniye bile geçirmeden geliyordu. Oysa zavallı erkek müritler saatlerce oralarda dolaşır dururlar ama şeyhlerinin yüzünü bile göremezlerdi. 1987 yılında tarikatın yeni yeni palazlandığı günlerde şeyh Ankara'ya gece saat 3'te geldiğinde bile hemen yeni bir kız öğrencinin tarikata katılıp katılmadığını sorardı. Yeni müridenin olduğu eve telefon ettirirdi. Gecenin o saatinde üniversite öğrencisi mürideler uykularından uyandırılırlardı. Bedeni kutsal olan şeyhin gelip kendilerini feyizlendirmesi için dizüstü çöküp beklemeye başlarlardı. As hanımlarından birini o zamanlar bu evlerden birinde gözüne kestirmişti. Fatma Kavak'a işareti çakmış, o da kızın gönlünü etmişti. Gecenin bir saatinde şeyhin evlerine gelmesini yadırgayıp tarikattan ayrılmış kızlardan birkaçıyla görüşebildim. Onlardan birinin anlattığına göre Bahtiyar Kaş o zamanlar kendilerine şöyle diyormuş. Önce fiziksel bir yakınlık kurmalıyız ki bu daha sonra manevi yakınlığa dönüşebilsin. Aramızda fiziksel yakınlığı kuramazsak Allah'tan aldığım feyzi size ulaştıramam. O zamanlar kimi mürideler şeyhin karısı olan kadını cehennem ateşinin yakmayacağını söylüyorlarmış. Nedense şeyh yalnızca kız müritlerini feyizlendirmek istiyor. Bunu o kadar çok istiyor ki gecenin geç saatlerinde onları yataklarından uyandırtabiliyor. Şeyhin müridelerine özel toplantıları amaçlarına uygun biçimde düzenleniyordu. Mürideler halılar üzerine diz çöküyorlar, şeyh de görkemli koltuğuna kuruluyor, güya onlara dini öğretiyordu. hep aynı klişe laflar. Kesinlikle değişen bir şeyler oluyordu elbette. Yeni taze müride yüzleri. Şeyhe gösterilmek istenen bu kızlar, görevlendirilmiş kadınlar tarafından ablukaya alınıyordu. Bunlara deniyordu ki, ''Sakın ha şeyhimizin yüzüne bakmayın. Bakarsanız gözleriniz onun nurundan kör olur.'' Tabii ki bu, şeyhin onların yüzünü rahat rahat seyredebilmesi için alınan bir önlemdi. Nedense evli ve güzel olmayan müritlerinin gözlerinin kör olması umurlarında değildi. Onlardan bazılarının gözünden Şeyh Efendi'nin bakışlarındaki niyet kaçmamıştı. Şeyh bir süre önce bu kutsal müride toplantılarını kesti. Kesmemiş olsa yalnızca çiçeği burnunda güzel müride yüzlerini seyretmiş olacaktı. O güzele güzel demezdi, güzel kendinin olmayınca. Beğendiği güzel müridelerin kendisinin olması için bir yöntem bulmuştu. Şeriat 4 kadınla evlenmeye müsaade ediyordu. Onun da 3 asıl bir yedek olmak üzere 4 karısı oluyordu hep. Gözüne yeni birini kestirince yedeğe yar saçların lüle lüle diyordu. Bilerek veya bilmeyerek bir yanlış yapmıştı. En son şehbazlık numaralarıyla kendisine hanım yaptığı kız boşayamayacağı biriydi. Boşayınca mutlaka başının belaya gireceğini düşünüyordu. Bu İstanbul'da bir fakülte okuyan bir kızcağızdı. Onu hiç A kasabasına götürmedi. Adını, sanını, kimin nesi olduğunu pek az kişi öğrendi. Şeyh kızın kimliğinin öğrenilmesini istemiyordu. Bundan korkuyordu. Kendisi A kasabasına, az hanımlarının yanına gidince, son karısının yanına Ankara'dan baş çöp çatanı Fatma Kasap geliyordu. Şeyh diğer hanımlarının yanından gelince, bu kadının da görevi birkaç günlüğüne bitmiş oluyordu. Fatma Kavak'ın onun yanında kalması, onun kimliğinin herhangi biri tarafından öğrenilmemesi için alınan bir önlemdi. Bahtiyar Kaş, televizyonunu kaybetmekten korktuğu kadar son karısının kimliğinin öğrenilmesinden de korkuyordu. Onu güvenmediği hiç kimseyle görüştürmüyordu. Kızcağız, şeyhi ve aynı zamanda kocası olan adama öyle bir bağlandırılmıştı ki, babasına telefon açıyor, kendisini unutmasını söylüyordu. Hatta hakaretler ediyordu. Tabii ki kocasının yani şeyhin buyruğuyla. Şeyhin şeyhlik entrikalarıyla kandırıp evlendiği bu kızın babası devletin önemli bir kurumunda çalışan önemli bir konumda olan biriydi. Bu adam kızının Kaşiye tarikatında olduğunu biliyordu ama şeyhin 4. karısı olduğunu bilmiyordu ne yazık ki. Ey okuyucu, şunu söylemek zorundayım ki sana Bahtiyar Kaş'ın kadın zaafıyla ilgili olarak anlattığım sadece bir denizin dalgalarının köpükleri kadardır. Denizin kendisini anlatamamamın nedenimi, kalem titriyor, ar damarından çatlıyor. Bitirirken, kanatların var ama uçamıyorsun. Kaderin karşıma çıkardığı her türlü kötülüğü durmadan düşünmeye kararlıyım. Göte. Kapıyı ardına kadar açtı deli filozof. O an dünyanın ikiye ayrıldığının bilincine vardım. Dışarısı ve içerisi, bildiğim ve bilmediğim, tanıdığım ve tanımadığım, sevdiğim ve sevmediğim, dostum ve düşmanım. Kapı hayatımı tam ortasından ikiye bölüvermişti. Geçmişim ve geleceğim. İnanılmaz bir tedirginlikle titreyen eşik çizgisindeydim. Zaman içinden zamanlar doğdu. Anılarımdan kaygılı ince bir kanın sızdığını gördüm. Düşlerimin terlediğini, nice eylemlerden elenmiş kelimelerin bir bir ceplerime dolduğunu. Bir kalem uzattı deli filozof. Kalemi cebime koyarken, yaz, kaostan kurtul dediğini duydum. Söylediğini yapacağını evet anlamında başımı sallayarak belirttim. Uzun zamandır birlikteyiz. Neredeyse 2 yıl oldu. Sen benim tümüyle geçmişimi biliyorsun. Ben de seninkini. Artık birbirimizin beynini okur hale geldik. Sustu. Susarak anlattı bütün gizliyi. Gözlerimi içine çevirdim. Sırrımı saklayan mahzenimdi o. Sonra sakladı duygusunu konuşarak, anlamsız acılar tarihini bitirdim. İslamcı entelektüelin sefaletini yazmaya başlayacağım. Senin de yapman gerekenler var. Güle güle. Sesinde ayrılmanın hüznü ürperiyordu. Birbirimizin yüzüne bakamıyorduk. Ama onun yüzünün o anki ifadesini, yüreğimin haritasını bildiğim kadar biliyordum. Yağmurlu düşünce egzersizlerinin tatile girmesinin getirdiği bir dinginlik dolaşıyordu mutlaka, insana umut aşılayan yüzünde. Artık söylenecek hiçbir şey yoktu. Bazen söz duyguların tadına tuz ekiyordu. "Hoşça kal deli filozof" diye mırıldanıp sokağa çıkmıştım ki, adımı çağıran, Yunus yoğunluğundaki gür sesini duydum. Zınk diye durdum. Fakat dönüp son bir kez bakamadım yüzüne. Bundan sonra hayatta kalabilmen düşmanından daha hızlı silah çekebilmene bağlı. Unutma, sana en yakın insan birkaç ideoloji uzaklıkta. Artık dayanılmaz ve tahammülü zor bir yalnızlıkla baş başasın. Unutma. Sözcüklerin anlamları üzerinde durmadım. Onları yaşam çözecekti. Fakat cümleler belleğime kazılmıştı. Yürüyüp gittim. Kar fırtınası ayazı yüzümü yalıyordu. Ve bu rüzgarda titreyen bir güz yaprağı kadar yalnız olduğumu iliklerime kadar hissettim. Düşmemek için gazeller gibi ayaklar altında çiğnenip ezilmemek için direnmeliydim. Artık kesinlikle bir kaplumbağa değildim. Kartal gökyüzünde bir pike yaparak kaplumbağayı pençesine taktığı gibi havalanması göz açıp kapayıncaya kadar bir zamanda gerçekleşir. Sonra en az 300 metre kadar havaya yükselir. Bir süre arayan gözlerle buradan bakar yeryüzüne. 20-30 metrekare genişliğinde düz bir kayalık bulunca da yere doğru aheste aheste süzülürken pençesindeki kurbanı bırakıverir. Olgun bir karpuz gibi yarılır yarılmaz kaplumbağanın kabuğu, artık kesinlikle kaplumbağa değildim, kırlangıç da değildim. Yeryüzünün en trajik yenilgi öyküsüdür bu. Kanatlarınız vardır ama uçamazsınız. Göç vaktini kaçıran kırlangıçlar sıcak ülkelerin özlemiyle yola çıkmaya hazırlanırlar. Ne yazık ki onlar için yol yoktur artık. Hava soğuk ve ortalığı rüzgar kesmiştir. Uçmak için kanatlarını hareket ettirirler, nafiledir. O naif kanatlar kar fırtınası yenip götüremez onları sıcak ülkelere. Kar ve rüzgardan kanatları görevini yapamaz olur, yere çakılıp çakılıp ölürler. Kaplumbağayı da tanıyorum, kırlangıcı da. Kartalı da tanıyorum, kar fırtınasını da. Kartal olmaya da niyetim yok, kar fırtınası olmaya da. İnsanın kesin olarak ne olmadığını anlaması, gerçekte ne olduğunun bilincine varmasına açılan bir pencere. Bu pencereden baktım uzun uzun. Anılarımdan, yani bir zamanlar kaplumbağa ve kırlangıç olmamdan ürettiğim dramatik kurgularımdan başka hiçbir şey yoktu elimde. Şimdilik ben buydum. Kaplumbağa olmaya da, kırlangıç olmaya da hayır diyen kişi. Yaralı kanatlarını onarıp kar fırtınasında uçmak isteyen biri. Binlerce insan gibi. Yine de biliyorum, o şarkı hep söylenecek. Söylesem tesir etmez. Sussam gönlüm razı değil. Kitabın sonu. 22 Mart 2001.